Evet, haftanın ilk iş ve işlem gününe üzücü bir haberle başlıyoruz. Başbakan Bülent Ecevit'i kaybettik. Türkiye'ye damgasını vuran, bir döneme damgasını vuran Bülent Ecevit'i kaybettik. Bülent Ecevit'i anarken tabii ki dün akşamdan beri kendisini iyi anıyoruz, kendisini hoş bir şekilde hatırlıyoruz ama aslında Bülent Ecevit'in bıraktığı mesajları ekonomi açıdan bakmak gerekirse, bizim üstümüze düşen açıdan bakmak gerekirse mesajları anlamak gerekiyor. Türkiye açısından nerelerde hamle yapıldığını, nerelerde hata yapıldığını anlamak gerekiyor. Birazdan konuyla ilgili size birkaç bant, özellikle kendi sesinden Finans Analiz programında katıldığında söylediklerini aktarmaya çalışacağım. Bugün piyasalar ilginç gerçekten. Dolar 1.45 seviyesinin altını test ediyor. Dow endeksi 12.000'in hemen altında. Brezilya 40.000'in üzerinde. Faiz 22'yi kıramayınca 21.17 seviyesinde. Borsa 39.307'den kapandı. Büyük ihtimalle 39.500 üzerinde açılacak. 40.000 direnç seviyesini acaba bugün zorlayabilecek mi yukarı? İç denklem, yani borsa faiz açısından ilginç bir gün. Faizde geri çekilme var, dolar kurunda geri çekilme var, borsa faiz döviz üçgeninde iki denklemin iki bileşeni geri çekiliyor. Denklemin iki bileşeni geri çekilirken acaba üçüncü bileşen, yani borsa yukarı gidebilecek mi? Küresel gelişmelere baktığımızda 10 yıllık Amerikan bono getirisi 4.72'de, vadeli ve vadesiz petrol fiyatlarına baktığımızda özellikle Brent petrol fiyatında 56.93'ü görüyorum ben şu anda spotta. 57 doları hala aşağı kıramadı. 57 doların altından gelen alımlarla tekrar 57 doların üzerine çıkmaya çalışıyor ve euro dolar paritesine baktığımızda da normal şartlarda 1.2460, 1.25'i aşağı kırabilecek herhangi bir hareket oluşmadığı sürece 1.27'nin üzerindeki hareket şu anda devam ediyor. Evet, Bülent Ecevit'i kaybettik. Girişte de hemen size bahsetmiştim. Kendisi Finans Analiz programına katılmıştı bundan yaklaşık 2 yıl önce. Çok rahatsızdı, çok hastaydı. Ama bizim ricamızı kırmamıştı ve o programın öncesinde kendisini evde ziyaret ettiğimizde ve programın öncesinde yaptığımız konuşmalarda şöyle bir cümle kullanmıştı bana. Bunu mutlaka söylemem gerekiyor çünkü üstümde kalmasını istemiyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın intikamını küresel güçler benden 26 yıl sonra aldılar dedi. Bülent Ecevit neden pişmandı? İsterseniz birlikte, hep birlikte izleyelim.
Dünya Bankası'nın üst düzey yöneticilerinden Sayın Kemal Derviş'in hazineden sorumlu devlet bakanlığına atanması ile ilgili kararname imzaya açıldı. Ulusumuza hayırlı olmasın dilerim.
Sevgili seyirciler, gerçekten bizim en büyük hatamız ulus olarak insanları putlaştırıp fikirlerini anlamaktan aciz kalıyoruz. Aynı şeyi Atatürkçülükte de görüyoruz. Atatürk'ü putlaştırdık, fikirlerini anlamaya çalışmadık. Bülent Ecevit, putlaştırmaya gerek yok. Dünden beri yapılan yayınlarda genelde evet olumlu bir hava var ama gerçekleri konuşmak gerekiyor. Bize bıraktığı fikirleri konuşmak gerekiyor. Grafiği ekranı alalım. Bülent Ecevit'in neden pişman olduğunu hep birlikte gördüğünüz Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 26 yıl sonra neye pişmandı? Grafikte Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde Türkiye'nin tarihinde gördüğü en büyük borsa, daha doğrusu en büyük finansal manipülasyonu görüyorsunuz. 99 6. ayda borsa 42 sentten başlıyor. 2017 Ocak sabahı 3.77 sente gidiyor. 2001 Şubat'ında tekrar 0.42 sente geliyor. Bu arada dolar kuru gördüğünüz gibi Merkez Bankası tarafından kontrol ediliyor. Yani lineer bir şekilde hareket devam ediyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük finansal ataktır. Ve bu Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde yaşandı. Bülent Ecevit bundan dolayı gerçekten çok üzgündü. Karşı koyamadığı için 26 yıl sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nın intikamını benden aldılar dedi. Finans Analiz programı öncesinde ve kendisini eve yaptığımız ziyarette. İsterseniz bir de Finans Analiz programındaki görüntülerine bakalım. Bülent Ecevit neler diyordu?
Kendisini davet ettik. Umutlarla tabii. Fakat daha ilk günlerinden itibaren ortağımız olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı huzursuzluk yaratıcı bir ortama girdi. Kendisini birkaç kere uyardım. Bizim kendisi gelinceye kadar görülmemiş bir uyumla üç koalisyonu yürüttüğünü, buna rahatsızlık vermemesi gerektiğini söyledim, halde anlatamadım. Ve gitgide başına buyruk hareket etmeye başladı. Sonunda öyle bir duruma geldi ki artık ben Kemal Derviş'e ulaşamaz hale geldim. Yani bunu somut anlamda söylüyorum. Mesela 12 gün kendisini bulamadım. ne evinde, ne Washington'da. Ne
yani başbakan sende. Olarak siz devletin bakanına mı ulaşamıyorsunuz?
Hayır, resmen haber iletemiyorduk. Nerede olduğunu bulamıyorduk ve hiç umursamıyordu bizi. Ve sonunda maalesef o süreç sona ermiş bulundu. Tabii bu benim iyi niyetli bir kusurum sayılabilirdi.
Evet sevgili seyirciler, bunlar bir kişiye yönelik eleştirilerdi, kimse yanlış anlamasın. Grafiği bir kez daha ekrana alalım. Bu grafik Türkiye Cumhuriyeti devlet sınırları içinde yaşayan herkesin anlaması gereken bir grafiktir. Küreselleşmenin, küresel piyasalardan gelen finansal etkilerin nasıl yaşandığı, üç partili bir koalisyonu nasıl %55'li oy oranlarından %10'un altına götürdüğü ve finansal manipülasyon sonucu siyasal oluşumları nasıl ortaya çıktığı, bu herkesin anlaması gereken bir grafiktir. Ve Bülent Ecevit'in de Finans Analiz programı öncesinde ve kendisini evini ziyaret ettiğimizde bize anlattıkları üzerimizde vasiyettir. Bunları da aktarmak zorundayız. Küresel güçler 26 yıl sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nın intikamını benden aldılar dedi. Bugün kendisini rahmetle anıyoruz. Tabii Kıbrıs Barış Harekatı deyince Ankara'ya sözü bırakmadan önce önemli olan son geçtiğimiz hafta içinde duyduğunuz Türkiye 10 milyar dolarlık uçak aldı. Önemli olan silahı almak değildir. Silahın arkasında duracak siyasi otoritenin olmasıdır. İşte Türkiye dünyanın en büyük 3 hava filosundan birine sahip ama Kandil Dağı'nı vuramıyor. Dolayısıyla 1974 yılında olmayan silahın arkasında duran Bülent Ecevit Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkmasını sağladı. Buradan kendisini bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Evet, Ankara'ya dönmeden önce piyasaların verilerine bir kez daha bakmak istiyorum. Ankara'ya sözü bırakacağım. Mutlaka kendilerinin de benden daha tecrübeli oldukları için Bülent Ecevit'le ilgili söyleyecekleri var. Borsa 39.307 puan seviyesinde, 39.500 ve 40.000 direnç bölgelerinin üzerinde kalmaya çalışan bir trend içinde açılacak. Neden derseniz döviz ve faiz geliyor. Faiz 21.17'de 22'yi kıramadı. Dolar kuru 1.45'in altını test ediyor. Euro dolar paritesi 1.2709'da. Brent petrol 57 doların üzerine çıkmaya çalışıyor. Dow 12.000'in altında ama çok küçük bir düşüş var. 32 puan. Ankara'dan sonra tekrar piyasalar analiz etmeye devam edeceğiz. Ama hemen Enis Berboy'u Bilal Çetin'e sormak istiyorum. Siz tabii benden çok daha uzun süre Bülent Ecevit'le birlikte oldunuz. Kendisini takip ettiniz. İsterseniz yorum yapmadan hemen sözü size bırakayım.
Teşekkürler Yiğit. Evet, aslında oldukça uzun bir süre dinlenebilir hem Bilal için hem benim için. 1977 seçimlerinde ilk şaşırtmıştı merhum Ecevit bizi. Sabah yatarken başbakan diye bırakmıştık. Öğleden sonra ana muhalefet lideri olarak gördük kendisini. Aslında hep siyasi hayatı, yani mesela bir kıyasladığında aynı dönemde yaşayan, işte yani aynı şekilde siyasetçilerle kıyasladığında Süleyman Demirel gibi, Alparslan Türkeş gibi, biraz daha dalgalı bir hayatı değil mi siyaset hayatı Bülent Bey'in?
Farklı tabii, yani diğer mesela bu, özellikle sağ siyasetçilerle falan kıyaslanamayacak bir şey ama bir özelliği, yani Türkiye'nin bugün aktif siyasetin içinde bulunan en eski siyasetçisiydi. Yani birinci kuşak siyasetçilerle siyaset yapmıştı. İsmet Paşa ile birlikte olmuş. İsmet Paşa ile mücadele
etmiş.
Celal Bayar'a, Adnan Menderes'e muhalefet etmişti. 1957 senesinde milletvekili olmuş. 50 yıl önce, yani yarım asır önce ilk milletvekili seçiliyor. Ve çok genç yaşta bakan oluyor. Ve genç yaşta Türkiye'de işte ilk sol, demokratik sol söylemini ortaya atıyor ve İsmet Paşa ile efsane lider CHP'nin İsmet Paşa'yı deviren lider Bülent Ecevit. Ama dediğin gibi, yani Bülent Ecevit'in siyasi yaşamında baktığımızda, işte senin söylediğin %41,5'tu yanılmıyorsam CHP'nin oranı, %41,5'la başbakan olamadı Bülent Ecevit. Ama ne garip bir tesadüf, daha sonra aradan yıllar geçtikten sonra %14'te 60 küsur milletvekili varken başbakan olabildi.
99 seçimde.
Evet, mesela. Yani bu bizim siyasi sistemimizin de siyaset yapma biçiminin de çarpıcı örnekleri Ecevit'te var. O başbakan oldu %14 oyla, %41,5'la olamamıştı. Daha sonra oldu ama çok zorlamalar. Türk siyasi hayatının hep en problemli, en dalgalı zamanlarında Bülent Ecevit'e başbakanlık nasip oldu. İşte 70'li yıllarda, yani Türkiye'nin ağır kriz yıllarında işte bir Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı. Daha sonra başbakanlığı döneminde ağır bir ekonomik kriz yaşadı.
Peki Ecevit yok artık siyasetin tekniğinde. Yani soru cevap gidelim istersen. Sence mesela DEF'in kararını kim verecek?
Yani tabii ki eşi Rahşanoca Ecevit verecek.
Gün salı ya da çarşamba diye düşünülüyor.
Muhtemelen çarşamba olur. Evet, ben de olmuşsa çok bilmiyorum hazırlıklar falan nasıl olur. Henüz belki bu şu önümüzdeki...
Cami sefer. Seçilmiş Kocatepe Camii. En son sağlıklı görüntülerine rastladığımız evet. Camidir o. Danıştay saldırısı yapılan evet, şehitleri için yapılan törende görmüştük en son Cevit'i. Peki nereye defnedilebilir? Yani bunun pratik örnekleri var. Türkeş, Turgut Bey hep anıt mezarlarda yatıyor.
Şimdi sen de biliyorsun değişik spekülasyonlar var o konuda. İşte devlet mezarlığı deniyor olabilir ama bunun yanı sıra da bugüne kadar hiçbir lider devlet mezarlığını istemedi. İşte Turgut Özal İstanbul'da ayrı bir mezar yeri yapıldı. Farklı yani herkes kendi ayrı türbesi olsun istiyor. Bilmiyorum Ecevit için de istenebilir mi ama oradaki spekülasyonu biliyorsun. Yani
oran... Yazıldı o. Yani bir gazetede bu çıktı ilk rahatsızlandığı dönemde. Evet. Kendi evinin bulunduğu semtin yani oranın ormanında. Evet. Ama yani... Rahşan Hanım onu son derece şiddetle yalanladı biliyorsun.
Evet olabilir bilmiyorum yani ne olur. Yani oran...
Ama her halükarda iki gün içinde anıt mezarı olmayacağına göre bir kere bir defin yapılacak ondan sonra belki aile karar verecek. Peki parti ne olur?
Yani şimdi DSP Ecevit'in partisi, Ecevitlerin partisi.
Bu çok zengin bir parti.
Zengin bir parti ama zenginlik partiler...
Yani şu andaki oy oranıyla daha doğrusu geçen seçimde aldığı oy oranıyla çok mütenasip yani çok uygun olmayan bir mali güce sahip.
Ve işte mahalli güce sahip de mahalli güç partiler için tabii ki önemli bir unsur ama çok da önemli değil yani sırf parayla.
Önümüzdeki dönemde birleşme için ne kadar cazip olacağını anlatmak için söyledim. İma yoluyla.
Birleşme için cazip tabii yani şimdi ama Rahşan Ecevit izin verir mi? Yani ne olursa olsun o partinin hissedarları arasında yani Ecevitlerin
sahibi.
Öyle %51 ise her ne kadar genel başkanı Zeki Sezer olsa bir partinin yetkili kurulları da olsa en nihayetinde son sözü Rahşan Ecevit.
Bu arada biz konuşurken açıklandı salı değil çarşamba günü. Çarşamba günü merhum Ecevit toprağa verecek bunu da öğrenmiş olduk. Çarşamba gününe kaldı defin töreni.
Şimdi DSP hep cazip geliyor. Şu CHP'deki muhaliflere, CHP'ye muhalefet eden sosyal demokratlar için de dışarıdan yeni parti arayışında olan insanlar için de son dönemde hep akıllarda DSP'den işte Ecevitlerin de desteğiyle bir çıkış yapılabilir, bir alternatif sosyal demokrat, demokratik sol oluşum diye yeniden yaratılabilir
mi diye. Önceki dönemde bazı sendikacıların, kanaat önderlerinin katılımını bekliyor evet. DSP. Yani bu olaydan önce bu.
Evet olabilir. Ama şimdi bu son dönem yani Sayın Ecevit'in vefatıyla birlikte başka bazı şeyler, başka bazı etkenler, bazı duygular da işin içine karışabilir. Bilemiyorum. İşte CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Şili'deki toplantıyı yarıda kesip Ankara'ya dönecek. CHP'lilerin ki hastalığında da Ecevit'in hastaneye gitmişlerdi. Kalkın artık kucaklaşalım.
Yani istese de istemese de bugün Türkiye'de sosyal demokrasi diyen herkesin genel başkanıdır Ecevit. Yani böyle de defnedilecek büyük ihtimalle. Yani o refleksi, o genetik duruşu değiştirmek partini olmakla alakalı bir şey değil. Yani değiştiremezsin. Hiçbir parti bunu tek eline alamaz. Ne CHP alır, ne DSP alır, ne türemiş başka partiler alır, o alır. Yani aynen dediğin gibi olacaktır büyük ihtimalle.
Ya olur işte bu cenaze falan bu duygusal ortamdan yeni bir siyasi sonuç çıkartılabilir mi? Çıkarmak isteyenler mutlaka olacaktır işte birleşme.
Seçime çok yakın bir dönem olduğu evet. için.
Artık bütün kırgınlıkları bir tarafa bırakın CHP'de toplanın diyebilir Deniz Baykal veyahut da işte bazı unsurlarda DSP'de devam etmek isteyebilir yola bilemiyorum.
Evet Yiğit Bulut, Bülent Ecevit'i kaybettik, acımız büyük ama Cuma günü de iki tane piyasa açısından iyi haber geldi. Biri yurt dışından, biri yurt içinden. Bunda da piyasalar bir yere doğru gitti ki bugün de sen Radikal'deki yazında enteresan bir analiz yapmışsın. Belki piyasa açılmadan bunu da dinleriz senden.
Evet teşekkür ediyorum. Bu arada analize geçmeden önce iki yazı var aslında. Bir tanesi yorum, Nelly Lynch'ten bir yorum var piyasayı ilgilendirebilir. İş Bankası için tavsiyesini
A'dan nötrale dönüştürdü. Merrill Lynch daha doğrusu değiştirdi. Nötral yani kararsız, fikirsiz bu konu hakkında. Doğan Yayın Holding'den de borsaya gönderilen bir yazı var. Doğan Yayın Holding AŞ'den gelen yazı başlığıyla duyurulmuş. Sermayesinde %97.68 oranında iştirak ettiğimiz ve bağlı ortaklığımız konumunda bulunan Doğan TV Radyo Yapım ve Haber Ajansı, Doğan TV'de sahibi olduğumuz ve Doğan TV sermayesinin azami %25'ine kadar olan bölümü temsil eden azınlık paylarının satışı ile ilgili çalışmalar başlamıştır diyor. Özetini söylemek gerekirse Doğan Yayın Holding'den borsaya gönderilen açıklamalarda. Evet, Enis Faberoğlu'nun söylemiş olduğu analize isterseniz geçelim. Borsa cuma günü özellikle saat 4'ten sonra Brezilya'nın açılmasıyla birlikte ve 40 binin üzerine gitmesiyle birlikte, Brezilya'nın grafiğini ekrana alacağım şimdi göreceksiniz, borsada 39 binlerden bir toparlanma süreci yaşadı ve Brezilya özellikle 40 binin üzerine taştıktan sonra IMKB'de de 39 binlerin üzerine çıkan bir hareket gördük. Brezilya'dan gelen sinyal olumlu. Şu anda grafiği ekrana aldığımızda siz de Brezilya'nın 40 bin üzerinde olduğunu göreceksiniz. 40 bin önemli bir direnç bölgesi Brezilya açısından. 40 bin üzerinde kaldığı sürece Brezilya'nın 40 bin, 42 bin bandını test etmesi söz konusu. Grafiği ekrana alırsak tabii siz de göreceksiniz. Şu anda hala gelmedi. 40 bin, 42 bin bandı önemli. Brezilya'nın tarihinde gördüğü en yüksek bant burası. 40 bin, 42 bin seviyesi. IMKB'ye baktığımız zaman 39.300 seviyelerde kapandığını görüyoruz. Biliyorsunuz denklemi iç ve dış olarak ikiye ayırıyoruz. İç denklem yükselen borsa için düşen faiz artı düşen döviz gerekli. Dış denklem gelişmekte olan piyasalardan artı petrol fiyatlarından artı euro dolar paritesinden dünyadaki global yapıyı değiştirecek bir sinyal üretilmemeli tezimiz var. Yani iç denklem ve dış denklemi ayar analiz ettiğimizde içeriden ve dışarıdan yapıyı destekleyecek sinyal üretiliyor mu, buna bakıyoruz. Dış denkleme baktığımızda Brezilya'dan gelen mesaj olumlu, 40 binin üzerinde. Dolar endeksi 12 binin altında, 12 bini kırdı denemez aşağı. Daha şu anda kritik seviyede, 12 bini kırarsa eğer bugünden itibaren gelişmekte olan piyasalar açısından bir sinyal üretecek ama 12 bin sınırında. Petrol 57 doların altına gelemiyor. 57 doların altında mutlaka 54-55 dolar desteği var biliyorsunuz. Oraya doğru salınımlarda alım geliyor. İçeriden ve dışarıdan denkleme baktığımızda IMKB'nin de 39.500 direnç bölgesiyle 40.000 direnç bölgelerine doğru bir hareket etmesi mümkün. Tabi şunun altını hemen çizelim. Her yukarı harekette 40.000 seviyesinin üzerinde bir taban oluşur mu sorusu ortaya çıkıyor. Bunun altını çizerek size aktarmakta yarar var. Ve her 40.000 üstü harekette de acaba kar realizasyonu gelir mi? Bu gerçek bir taban oluşumu mu diye bakmak gerekiyor. Bugün dolar kuru ve faiz 39.500-40.000 direnç bölgelerine doğru bir hareket edilmesini destekliyor. Bu arada altın fiyatlarında ilginç gelişmeler var. Grafiği ekrana alacağım, göreceksiniz. 626 dolar seviyelerindeyiz. Hatırlarsanız 607 ve 613 dolar seviyesi kırıldıktan sonra altında beklentimiz 635-640 dolar oranına doğru bir hareket olmasıydı. Şu anda 626 dolar seviyelerindeyiz. 607 ve 613 kırdıktan sonra hareket hızlandı. 635-640 dolar sınırındaki direnç bölgesine doğru gidiyor. Eğer burada satış görürse yeniden bu çanak içinde kalacak. Altında pozisyon olanların özellikle bu çanağın dışına çıkıp çıkamayacağına çok dikkat etmeleri gerekiyor. IMKB'nin grafiğini ekrana alacağım. Şimdi bugün ne olur derseniz. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz haftaki kar realizasyonları dip bölgelere kadar IMKB'yi itti. Kısa vadede 38.000-38.500 ana dip bölgesiydi. Oraya gelmeden bir alım hareketi gerçekleşti. Oradan gelen hareketle şu anda 39.000 seviyesinin üzerindeyiz. Kısa vadede 39.500 ve 40.000 bölgeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor. İç dinamik ve dış dinamik hareket açısından iç dinamik daha olumlu. Dış dinamikte dovdan dolayı bir soru işareti var. İç dinamik ve dış dinamik olumlu görünmekle birlikte burada çok önemli bir stratejik durum var. Onu da aktarmamız gerekiyor. Biliyorsunuz birazdan Enis Berberoğlu, Bilal Çetin'e detaylarını soracağım. Avrupa Birliği ile ilgili ilerleme raporu açıklanacak. Avrupa Birliği'nin normal şartlarda piyasalara çok büyük etkisi yok. Çünkü konjonktürel hareket Türkiye'yi yukarı doğru itiyor. Ama eğer yukarı doğru bir hareket oluşursa bu hareketle birlikte ilerleme raporu bahane edilip yeniden büyük oyuncular kar realizasyonunu yapar mı sorusu gündeme geliyor. Dolayısıyla bu hafta için eğer 40 bin üzerine taşarsak 40 binin üzerinde kalabilir miyiz? Birinci soru, faiz 21'in altına gelebilir mi? İkinci soru, dolar kuru 1.43-65-1.45 bandında kalabilir mi bu sabah test ettiği bantta? Yani kısa vadeli dip bölgesinde kalabilir mi yoksa oradan alım gelir mi? Bu da haftanın üçüncü sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Birazdan Ankara'ya döneceğim ama reklam arası vermeden önce size bir kez daha verileri hatırlatmak istiyorum. 39.350 puan seviyesinde cuma günü kapanmıştık. Brezilya 40.435 puan seviyesinde. Faiz 21'in altını zorlayacak mı günün sorusu. Euro dolar 1.27'nin üzerinde ve Brent petrol 57-60 dolar bandına yeniden şu anda girmeye çalışıyor. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili yatırımcılar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa beklentiler dahilinde 39.500 seviyesinin üzerinde. Şu anda 39.500 ilk direnç bölgesi. burayı kırabilir, üzerinde tutunabilirse 40 binlere doğru atak yapması mümkün. 40 bin ikinci önemli direnç bölgesi, bugün, yarın ve bu hafta için kısa vadede referans alabileceğimiz bölgeler. Referansın, daha doğrusu denklemin diğer bileşenlerine baktığımızda faiz 21-25 seviyesinde, hatırlarsanız geçen hafta faizin 22'yi test edeceğini ama burayı kıramaması durumunda grafiği ekrana alırsak gevşeyeceğini belirtmiştik. 22'yi tam olarak test etti. Aslında tam olarak test etmedi. 22.0 üçlü seviyeleri gördük. Oradan gelen yeni alımlarla birlikte faiz gevşedi. Şu anda 21-21.50 aralığını test ediyor. Grafiği ekrana alırsak siz de göreceksiniz. Kısa vadede faiz için en önemli referans noktası 20.50 seviyesi. 20.50 seviyesinin altına gelen bir faiz görmemiz gerekiyor ki borsada 40 binlerin üzerinde kopup yukarı giden bir trend görebilelim. Faizde evet gevşeme kısa vadeli denklem için, yani 39.500, 40.000 gibi kısa vadeli direnç bölgeleri için olumlu ama borsada büyük bir kopuş olması için faizin 20.50'nin altına gelmesi gerekiyor. Diğer piyasalara baktığımızda altın fiyatları 625 dolar seviyesinde, Brent petrol 57 dolar sınırına girmek üzere şu anda. Evet, Dow'da küçük bir düşüş var 32 puanlık kapanış itibariyle ve Euro dolar paritesi 1.27.14 seviyesinde. Bu arada biraz önce söylediğimiz, aktardığımız Reuters haberiyle ilgili sorular geliyor. Tekrar edeyim, yanlış anlaşılma olmasın. Bizim için bunun doğru anlaşılması bütün televizyonlardan daha önemli. Çünkü burası bir Doğan Yayın Holding iştiraki, biliyorsunuz. Doğan TV'nin satışı için %25'inin satışı, stratejik bir ortak satışı için Doğan Yayın Holding tarafından çalışmalar başlatıldı. Şu anda Reuters'tan geçen haber ve bu çalışmalar, görüşmeler şu anda devam ediyor. Doğan Yayın, Doğan TV'nin Azami'nin %25 satışı için görüşmelere başladı. Reuters'tan geçen son dakika haberleri. Ankara'ya tekrar dönmek istiyorum. Enis Berberoğlu, Bilal Çetin'e. Enis Berberoğlu, sivil toplumdan 301 ile ilgili bir uyarı geldi. Ama burada benim dikkatimi çeken bir nokta var. Bunu da size sormak istiyorum. TOB'un yapmış olduğu iştirak var bu sivil toplum örgütlerine, daha doğrusu bu katılıma. TOB ilgimi çekti. Neden? TÜSİAD katılabilir. Çünkü TÜSİAD halkın genelinden aylık veya ücret toplayarak kalkınan bir kurum değil. TÜSİAD kurulmuş bir dernek ve her türlü fikri savunma hakkı kendinden dolayı var. Ama TOB genel küçük ve orta işçekli, ölçekli işletmelerin haklarını savunması gereken bir sivil toplum örgütü. Burada dikkatimi çekti derken şunun için dikkatimi çekti. Bir dava vardı hatırlarsanız, Gümrük Birliği ile ilgili açılmış bir dava. Bu davada Lüksemburg'da dava görülürken sadece ve sadece Türk basınından Çiğdem Toker, Hürriyet Ankara'dan ve ben vardım. Türkiye'den hiçbir destek yoktu. Dolayısıyla Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin hakları Avrupa Birliği tarafından iade edilmezken bir sivil toplum kuruluşu, daha doğrusu bu hakları savunması gereken bir sivil toplum kuruluşunun kalkıp da 301'i kendine dert edinmesi bana çok anlamlı gelmedi. Tırlarımız, biliyorsunuz, ekonomik açıdan baktığınızda tırlarımız Avrupa'da mesafe alamıyor, belli bir noktada kesiliyor. Gümrük Birliği'nden dolayı Türk firmalara ciddi anlamda sorunları var. Fonlar Türkiye'ye ödenmiyor. Böyle bir ortamda ille de 301 demek nasıl algılanır ekonomik açıdan? Tabii yorumu da size bırakayım hemen.
Yani ikisi de bir arada olabilir. Mesela doğru hatırlıyorsam Lüksemburg'da seninle beraber Sinan Ergin de vardı. Ankara Ticaret Odası Başkanı ve yeminle doğru hatırlıyorsam çok eski yönetim kurulu üyesi. Şu anda yönetim kurulu ismini karıştırmak istemediğim için söylemedim. Yani bildiğim kadarıyla söylediğim bu tırlarla alakalı meselede TOB kendi çerçevesinde kendi muhataplarıyla iş yapıyor. Yine hatırladığım kadarıyla TOB Başkanı Fatih Savcıklıoğlu, Fransa'nın 301 olarak adlandırdığım sözde Ermeni soykırımını inkara ceza veren yasa için gitti. Fransız mevkidaşıyla konuştu. Hatta o geçen hafta da Fransız mevkidaşı geldi. Türkiye'de önemli açıklamalarda bulundu. Yani topla ilgili meseleyi burada istersen bırakalım. Geçelim 301'e. 301'de sivil toplum örgütleri başbakana gittiler. Eğer arkadaşlar alabilirlerse ekranına, Sayın Recep Tayyip Erdoğan TC Başbakanı Ankara diye bir mektup sunmak istiyorum bilgine ve izleyicilerimizin de bilgisine. Bunun altındaki imza tanıdık aslında. TÜSİAD Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı. Ne diyor burada? Çok özetlersek, daha haberle göster dedik bu mektubu, hatırlayacaksın Yiğit Bulut ve Bilal Çetin. Bu madde kanunda muhafaza edilecekse eğer, kaldırılsın diyor bir kere TÜSİAD. Bu durumda madde tıpkı TCK'nın 216. maddesindeki kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması kriterine benzer bir kriter eklenerek 301. maddedeki suç soy tehlike suçu olmaktan çıkarılmalıdır diye bir önerisi var TÜSİAD'ın. Anladığım kadarıyla bu tür öneriler bir araya gelecek, masaya yatırılacak, hemen ardından da başbakana sunulacak. Ama bu şu anda çıkar, yarın çıkardan çok benim anladığım ilerleme raporu öncesinde Avrupa Birliği'ne bir gül atmak anlamına geliyor. Sivil toplum bunu istiyor. Başbakan da bu isteğe hayır demiyor.
Şimdi başbakan da hayır demiyor. Belki hükümet de bunu istiyor. Bir şey yapmak istiyor ama hükümet kendiliğinden çıkıp da mecliste bir hükümet tasarısı olarak, bir değişiklik tasarısı bunu sunmak ya da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin teklifi olarak bunu gündeme getirmek istemiyor. Bunun siyasi açıdan da muhtemelen riskli görüyorlar. İşte Türklüğü aşağılamak, hakaret, işte suç olmaktan çıkarılıyor diye muhalefetin elinde koz vermek istemiyor. Ve dışarıdan bu tür talepler var. O zaman bize başbakanın dün söylediği doğru. Gerçi bu sen TÜSİAD'ın var yazılı başbakan önerisi ama değerli toplum tek bir öneri getirin. Bana o zaman hükümet diyecek ki
ya sormuş zaten başbakan. Elinizde öneri var mı? Yok demişler. Anladığım kadarıyla bu bizimki mesela bir taslak. Sadece bir entelektüel çağrışım metoduyla entelektüel bir tartışma olarak ben bunu sundum. Başka bir şey değil.
Yani seriyor değil hükümet burada. Bir şeyler yapmak istiyor ama önerinin de karşı taraftan gelmiyor. Ya muhalefetten gelsin ya da sivil toplum bunu istiyor. Türkiye bunu istiyor deyip o şekilde geçiyor. Yani sorumluluğu tam da kendi üzerine.
Niyetin aslında toplumun pozisyonu açısındaki sorusu şu idi. Yani 8 Kasım'daki ilerleme raporu olumsuz çıkarsa piyasalar nasıl etkilenir? İşte bu tür girişimler son işte 48 saatte hızlanırsa ilerleme raporuna son dakikada bile bir takım şeyler eklenebilir, bir takım şeyler çıkarılabilir. En azından strateji belgesine komisyonun, yani bu rapora atfen hükümetlerin Türkiye'ye ne yapması gerektiği yolundaki yol haritasına etkisi olur diye düşünüyorum. İyi de sözü bırakmadan hemen bir de şeyi tartışalım istiyorum. Saddam'a çıkan idam kararı. Aslında bugün iki manşetli çoğu gazete.
Evet.
Yani bir takım gazeteler sizin ki bizimki gibi Saddam mı küçük Ecevit'i büyük haber olarak kullanıyorlar veya işte sizin bizim gibi işte kapak yapıyorlar Ecevit ama içeri döndüğün zaman ya Taksim ya Saddam. Niye böyle söyledim? İşte aslında bir ruh bitten neftiki ya Saddam diye bir slogan var 91'de. Yani o zamanlar CNN International'ı seyredenler bilir. Yani kanımız canımız sana feda olsun Saddam diye işte serbestçe çevirebileceğin, Arapçanın çok fazla olduğunu söyleyemeyen bir mesele. Stardust hesabını ya Taksim ya Saddam diye vermiş. Yani bir anlamda sloganlaştırmış. Niye böyle diyor? Diyor ki eğer Saddam'ı asarsanız sürünler hiçbir şekilde bu koalisyonun veya işte Irak'ın toprak bütünlüğü içinde tutmanız mümkün olmaz. Şiiler, Sünniler ve Kürtler üçe bölünür ABD, Irak. Yani ABD'nin Irak'a ne yapacağı, Saddam'a ne yapacağından belli demeye getiriyor.
Evet. Ya zaten şimdi bakarsanız yani fiili olarak Irak üçe bölünmüş durumda zaten.
Hı hı.
Yani kuzeyde ayrı işte adı devlet değil ama giderek devlet olma yolunda bir Kürt bölgesi var. Güney zaten Şiilerin kontrolünde. Hükümette Şiilerin ağırlığı fazla. Arada işte Baas Partisi'nin etkili olduğu Sünni Arap kesimi ve Saddam'ın bölgesi denen işte ya Saddam nasıldı senin sloganın?
Ben onu orada ezberledim. Bağdat'ta ezberledim. Bir ruh ama dem neftik ya Saddam.
Şimdi burada
şimdi buna ne diyorlar biliyor musun? Ya Saddam'ın yerine ya Nasrallah diyorlar. Onu söyleyeyim.
Şimdi orada ciddi bir iç savaş tehlikesi, yani bir mezhep savaşı tehlikesi var Irak'ta. Yani buradan zaten bugünkü gelişmeler böyle her gün onlarca, yüzlerce insanın öldüğü bir ülke. Ve o ülkede bir mahkeme kurmuşsunuz. Siz sırf de Saddam'ın devrim mahkemesinden belki de daha amatör bir mahkeme. Saddam'a idam cezası. Daha bu Saddam'ın ilk idam cezası. Başka daha iyi alacağı var, idam cezaları var.
Daha yolda.
Yani esas.
Yani bu Şiilerin idamı. Öyle evet. Söyleyeyim. Bu Şiilerin
idam.
Bir de Kürtlerin idam cezası. Yani Kürtleri kesmekten idam cezası alacak. Evet. Doğru.
Yani orada yani çok parlak gözükmüyor Irak'ın geleceği. Yani bununla belki işte Bush yönetimi seçime girerken bir işte Saddam'ı idam etmiş olmak kendi iç politikasında, Amerika'nın iç politikasında bilmiyorum oğlum ne gibi etkisi olur ama Irak üzerinde.
Çok
Irak'ın,
beklemeyeceğiz. Yarın göreceğiz yani. Yarın seçim var.
Irak'ın istikrarı konusunda ben çok da Saddam'ın idam edilmesinin Irak'ın istikrarına çok büyük katkı sağlayacağını zannetmiyorum.
Evet. 301 konusunda ve Irak'ın geleceği konusundaki Ankara bakışı böyle Yiğit Bulut. Dilersen sana bırakalım sözü çünkü piyasalarda rakamlar oluşmaya başladı.
Evet Enis Berberoğlu, rakamlara geçmeden önce topla ilgili sorduğum soruda bazı noktaları açıklamam gerekiyor. Tabi burada amaç kurumları eleştirmek değil ama bir gerçek var ki 301 konusunda gösterilen hassasiyeti Türk şirketlerinin gümrük birliği ve fonları alamaması konusunda da aynı sivil toplum örgütlerinin göstermesi gerekiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla tabii ki 301 ile diğer çalışmalar yan yana yürütülebilir ama şu anda gerçekten küçük ve orta ölçekli işletmelerde biz bir ekonomi programıyız. Sadece ekonomi, döviz, borsa faizden kaynaklanmıyor. Onların dertleri, bana günde yüzlerce mail geliyor, mesaj geliyor, telefon geliyor. Onların dertlerini de aktarmamız gerekiyor. Şu anda gümrük birliğinden dolayı ve düşük kurdan dolayı ihracat yapamayıp, üretim yapamayıp ithalatçı olma noktasına kayan binlerce Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletme var. Bu konu hakkında da isterseniz yorumunuzu alayım, sonra piyasalara geçeyim.
Çok doğru söylüyorsun. Yani top zaten büyük bir çatı örgütü. Şöyle, ben de sana cevap verirken şunu hatırlatmak istedim zaten. Yani şu anda Türkiye'de Avrupa Birliği'nin nimetlerinden veya külfetlerinden en fazla etkilenen kim diye sorarsan top tabanı derim sana. Yani orada sen de zaten hemfikiriz. İşte aynı top tabanından Rıfat İsa Açıklıoğlu da çıkıyor, Sinan Aygün de çıkıyor, Zafer Çağlayan da çıkıyor, Tanıl Küçük de çıkıyor.
Ama burada şunu da yapmayın. Yani burada tamam, belki öbür tarafta yeterli gayreti gösteremedi. Top 301 ile senin ne işin var dediğiniz zaman haksızlık etmiş olursunuz. Elbette yani 301 konusunda da başka konularda şu ya da bu şekilde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de bir fikri olmadı. Yani
burada fikrin ötesinde bir şeyden bahsediyor. Yani Yiğit'in hassasiyetini anlıyorum ben. Diyor ki yani niye hep Avrupa'ya bir şey veriliyor da Avrupa'dan bir şey istenirken top o kadar yırtıcı olmuyor. İşte orada doğru mu yanlış mı tespit, bundan çok emin değilim. Yani yırtıcı olup olmadığı konusu. Çünkü önümüzdeki dönemde bak bir sorun var burada. Aday ülkeden Türkiye müzakere üreten ülke pozisyonuna geçti. Bunun psikolojisini de bizim yavaş yavaş işimize sindirmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde bu müzakere sürecinde en büyük dalgalanma aslında Türk kamuoyunda olacak. Türk kamuoyu derken de çok uzağa gitmiyorum. İşte Yiğit'in demin saydı, işte bana şikayet ediyor. İhracatçıyken ithalatçı oldum diyen Yiğit Bulut'a. Yüksek faizden fabrikamı kapatıyorum diyen vesaire gibi gerçekten topun tabanını teşkil eden şirketlerle müzakere yapacak Türkiye. Yani süt üretimini öyle değil böyle yapacaksın diyecek. Gıda kodeksini şöyle değiştireceksin diyecek.
İşte onlar geldiği zaman zaten o otomatik olarak Türkiye'de Avrupa Birliği'ni isteyenlerin oranı o baktığı zaman sürekli düşmeye başlıyor.
Orada top esas devreye girecek. Yani top gibi kuruluşlar daha doğrusu.
Hiç kamuoyunu ikna etmeye gidecek.
Yani edecek mi etmeyecek mi? Belki karşı tavır alacak belli. Belki evet diyecek, belki hayır diyecek, belki süre isteyecek. Çok muhtemel ki. O açıdan topun ben Avrupa Birliği sürecinde olmasını şiddetle önemli görüyorum. Yani ve bu rolünün daha da giderek artması gerektiğini düşünüyorum Yiğit Bulut.
Evet Enis Berbero, aslında buradaki hassasiyeti sergilerken bu benim kişisel hassasiyetim, benim kişisel fikirlerim buraya bulaşmaması gerekiyor. Kişisel hassasiyetim değil, bu bana gelen yüzlerce mesajın buraya yansımış olması. Sonuçta biz elçiyiz, bunu aktarmak zorundayız. Firmaların gerçekten çok büyük sıkıntıları var. Biz ekonomi programı yapıyoruz iddiasındaysak eğer, onların sıkıntılarını aktarmak durumundayız. 301 tabii ki çok önemli ama bu insanların üretememesi, ucuz kredi bulamaması, KOBİ'lerin yeteri kadar bankalardan kaynak sağlayamaması ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanamayıp aynı gümrük birliği içinde Avrupalı firmalarla rekabet etmeleri, üstüne üstlük 2002 yılından beri, 2003 yılından beri 1.770'den 1.300'lere, 1.450'lere düşen bir dolar kuruyla da ithalatın ucuzlaması bu firmaları gerçekten mağdur ediyor. Ben bunu hatırlatmak istedim. Bunun da altını burada çizmemde yarar var. İsterseniz son cümlenizi alayım, sonra programı kapatayım. Hem Sayın Bülent Ecevit'le ilgili hem de genel olarak son cümle, birer cümle alayım, programı kapatayım.
Bülent Ecevit'le ilgili söyleyecek tek şey, bundan sonra Ecevit'siz bir Türk siyasetinde yeni bir takım ittifaklara, yeni cepheleşmelere gibi görüyorum.
Öyle yani, ben de işte de Türk siyasetinde her ne kadar çok böyle tartışmacı, kavgacı diyebilinse de Türk siyasetine nezaketi getiren insan. Yani sayın...
Evet, Fikret Miladi'nin bir televizyona bağlandı. Hangisi hatırlamıyorum ama aynen onu söyledi.
Yani orada yani onu hakkını vermek gerekir. Ben bir de bir şey, yani Bülent Ecevit'in son 2002 seçimlerinden sonra bir konuşmamızda en büyük hayal kırıklığı, o seçimlerde yani oyun %21'den %1'lere düşmesi falan değil, Köykent projesi vardı. Ecevit'in en büyük hayallerinden birisi. Köykent işte bu Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı köylerde bir proje. En az oyu aldığı yer oldu DSP'nin, o Ecevit'in girdiği son seçimde. O da çarpıcı bir örnektir yani.
Yiğit Bulut.
Teşekkür ediyorum Enis Berbiroğlu ve Bilal Çetin. Sevgili seyirciler, 39.500 direnç bölgesinin üzerinden satış gelmiş durumda şu anda. İMKB'ye Seans öncesi hatırlarsanız 39.500 ve 40.000 direnç bölgelerinden bahsederek 39.500 geçilirse, üzerinde taban oluşursa 40.000 hareket olabilir tezi vardı. Onu aktarmıştık size. 39.500 üzerinde şu anda saatlik kapanışlarda bir taban oluşamıyor. 39.500 kısa vadeli direnç bölgesi olmaya devam ediyor. Dolar kuru 1.43.65, 1.45'i sabah dakikalar itibariyle test etti. Şu anda 1.45'in üzerinde bir kotasyon var. 1.45 seviyesini test ediyor diyebiliriz dip bölgesi olarak. Faiz 21.24 seviyesinde. 22'yi test ettik geçtiğimiz hafta. 22'den başlayan alımla birlikte şu anda 21-24'lü seviyelerdeyiz. Tabii ki borsanın yukarı hareketi devam etmesi için, ivmelenmesi için dövizin 1.45 altına doğru zorlanması, faizin de 21 altına doğru zorlanması gerekiyor. Bu hafta Amerika'dan gelecek seçim, biliyorsunuz sonuçları var, seçim sinyalleri var. 12.000 altında bir Dow var. Acaba Dow için nasıl bir mesaj üretecek Amerika'dan çıkacak sonuçlar? İkincisi, AB'nin açıklayacağı Türkiye ile ilgili gelişme raporu piyasalar açısından nasıl bir rol oynayacak? Konjonktürel yapı çok önemli, biliyorsunuz. AB'den gelen mesajlar konjonktürel yapının içinde ana bir damar oluşturmuyor ama piyasa yukarıdaysa AB'den gelebilecek bir olumsuz sinyal yukarıda bir piyasa için bani oluyor ve oradan kar realizasyonları geliyor. Geçtiğimiz hafta içinde gelen kar realizasyonunu ve haftanın son yarım saatinde dolardaki düşüşü, faizdeki geri çekilmeyi ve borsada 39.000 üzerine gidişi gördük. Dolayısıyla piyasalarda aslında volatilitenin katsayısı artmaya başladı. Evet, Bülent Ecevit'i kaybettik, biliyorsunuz. Tekrar Türk milletinin başı sağ olsun. Tabii ki kendisini anlamak çok daha önemli arkasından. Bu grafiği bir kez daha size gösterip veda etmek istiyorum. Kendisinin Avrupa Birliği ile ilgili sözlerini size aktararak veda edeceğim. Grafikte görüyorsunuz, Bülent Ecevit'in başbakanlığındaki hükümet döneminde Türkiye tarihinin en büyük finansal spekülatif atağıyla karşı karşıya kalmıştı. 99 sonunda 0.42 centlik borsa 2000 Ocak 17 Ocağında 3.77 sente gitti. 3.77 setten tekrar 0.42 sente döndü. Ve bu arada Türkiye dolar kurunu serbest dalgalanmaya bırakamadı. Bu hareket, bu üçgen, 3 partinin %53.50 olan oy oranı da toplamda %20'lerin altına çekerken 3 partiyi de barajın altına itmişti. Evet, Türkiye tarihinin en büyük finansal spekülasyonuna maruz kalmıştı Başbakan Bülent Ecevit. Ve biraz sonra izleyeceğiniz programlar önce de Kıbrıs Barış Harekatı'nın intikamını 26 yıl sonra küresel güçler benden aldı demişti. Bülent Ecevit Avrupa Birliği için ne dedi? Gelin finans analiz programında söylediklerine birlikte bakalım. Öğleden sonra finans analizde 16.05'te canlı yayında karşınızda olacağız. 39.500 kısa vadeli direnç, faiz 21'e doğru 21 destek geri çekilmek üzere şu anda. Dolarda da 1.45 kısa vadeli destek seviyesi. Evet, öğleden sonra görüşmek üzere.
Avrupa Birliği'nin hiçbir ilgisi yoktur Kıbrıs sonuyla. Kıbrıs'la ilgilenme yetkisi olan 3 devlet vardır. 3 garantör devlet: Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Bunun dışında mesela şimdi Ankara'ya da Troika denen bir grup geldi Avrupa Birliği'nden. Bize tehditler savuruyorlar, dağıtmalar bulunuyorlar. Bu Troika'nın üçlü kuruluşun mesela üyelerinden biri Lüksemburg temsilcisi. Lüksemburg'un ne ilgisi var Avrupa Birliği ile? Nasıl ona çözüm üretecek? Bunu anlamak
Kıbrıs'ın da bir ilgisi yok.
Hiç ilgisi yok. Biz üstelik 30 yıl Türk Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs'ta eskiden sürekli çatışma alanı olan Kıbrıs'ta kesin barış sağladık. Ekonomi felaket durumdaydı. Güçlü bir ekonomik sürece girildi. Huzur sağlandı. Yani aslında sorun yok. O halde ne çözüm aranıyor? Çözüm zaten gerçekleşmiş.
Peki o zaman bugün Türkiye geri mi adım atmış oldu?
Evet, çok tehlikeli bir adım atmış.
Ekim 2005'e kadar imza atma tarihinde bulunduk.
Bu hükümetin çok büyük bir tehlikesidir, bir sakıncadır. Biz uyarmaya çalışıyoruz. Türk kamuoyu uyarmaya çalışıyor hükümeti.